Ayrım 6.
Freud fasulye krallığımdan yararlanıp bu geç saatte bir başka kadınla yattığımı sanacak diye düşündü. Ona acı çektireceğini hissediyor, bundan kendi de acı duyuyordu. Freud ve bebekleri pek özleyecekti. Belki Reni ve Mickey özlediğinden bile fazla ama içinde esen garip bir rüzgarın varlığını hissediyordu. O rüzgar götürüyordu onu uzaklara. Gökyüzü yerdeki beyaz örtünün üzerine bir kedinin inceliğiyle bastıran kadifemsi siyah bir pençe gibiydi. Yıldızlar kedinin tüyleri arasından fışkıran kıvılcımları andırıyordu. Bir baykuşun çığlığı buz gibi havayı titrek bir iğne edasıyla deldi. Sonra her taraf sessizleşti. Bir tek çizmelerin karda çıkardığı o gıcırtılı ses kaldı. Karıncaların bal mumu çiğnemesi gibi bir ses. Adımları hızlandı. Şen bir tempoyu benimsediler. Adeta dans ederek gidiyordu donmuş tarlaların ortasından. Dünya yuvarlak diye bir şarkı tutturdu ayaklarının temposuna uyarak. Varoluş yeniden düzenlenebilir. Bir insan pek çok şey olabilir. Ben özel biriyim ve özgürüm. Dünyada yuvarlak, yuvarlak, yüz yuvarlak. Birkaç hafta sonra Alobar bir gün sıcacık güneşi yüzünde leş gibi bir kokuyu burun deliklerinde hissederek uyandı. Çimenlerin üzerinde doğrulup oturdu. Gözlerini ovuşturdu. Rüyanın gerisi nereye gitti diye sorma Alobar. Tüm rüyalar öteki boyutta devam eder. Sıcacık güneş ona pek rahat bir duygu veriyordu. Bütün sabah yan gel yat, koltuk altlarını kaşı türünden bir duygu. Ama burnunun içinde de kıllar dalgalanıyor, kemikler tıkırdıyor, koku hücreleri titriyor, uyarı ışıkları kırmızı yanıyordu. Badenin bal fıçıları aşkına ne biçim koku bu? Şöyle yan tarafta otlayan bir sürü vardı. Alobar kokunun onlardan geldiğini tahmin etti. Ama eğer koyunlar burnunu bu kadar rahatsız ediyorsa yuh olsun yünlerine de etlerine de dedi içinden. Belki de sıcak iklimlerde koyunlar kuzenlerinin kokusunu alıyorlar diye düşündü. Çünkü burun deliklerine saldırıya geçen koku kesinlikle keçi kokusuydu. Azgın bir keçi kokusu. Sürü bu kadar yakında olduğuna göre bir yerlerde bir de çoban olmalı diye geçirdi aklından. Belki onunla konuşursam bir iki lokma ekmek kırıntısı verir bana. Midemin çığlığını bastırırım. Kalkar daha iyi kokan bir yere giderim. Alobar kalkmaya çalıştığı zaman bir şey giysisini tuttu, onu tekrar aşağıya çekti. Ayağa kalkmayı bir kere daha denedi, yine aşağıya çekildi. Elini arkaya uzatıp kendini yakalayan dalı ya da dikeni tutmaya, kendini ondan kurtarmaya uğraştı. Ama elleri hiçbir şeye değmedi. Kalçaları üzerinde birkaç metre ilerledi. Kalkmayı bir daha denedi, sonra bir daha, bir daha. Her seferinde sonuç aynıydı. Hem kızmış hem de biraz korkmuş durumda bıçağını çekti. Oturduğu yerde arkasına döndü. Arkasında kimse yoktu. Bacaklarının tüm esnekliğinden yararlanıp birden kendini ayağa fırlattı. Güm, özel ulak olarak yer çekimine postalanmış meteorlar gibi indi yere. Bu sefer olduğu yerde oturdu. Parmaklarını bıçağının üzerinde gezdirdi. Yamaçtaki her koyuna kendi yüzündeki umutsuzluk, şaşkınlık ve küçük düşme ifadesini ayrı ayrı gösterdi. Yaklaşık bir çeyrek saat geçtikten sonra çok yavaş, santim santim, milim milim doğrulmaya başladı ve başardı. Ayaktaydı. Gerindi, ağzından 20 metre ilerideki koyunların yünlerini dalgalandıran rahat bir iç çekişi kurtuldu. Birkaç adım attı. Sonra yüzü koyun yeni uzamaya başlayan sakalının üstüne bir kere daha kapaklandı. Tepenin yamacında vahşi harikulade bir kahkaha patladı. Ta uzaklardaki kayalarda yankılandı. Vahşiydi vahşi olmasına gerçekten. Çünkü tınısı normal insan sesinin sınırları içinde değildi. Öylesine çekingenlikten uzak bir sesti ki şamanın kahkası yanında parazit gibi kalırdı. Harikuladeydi çünkü. Kapsamı kocaman, dağılımı ender rastlanan türdendi. Aynı anda hem yabancı hem tanıdık bir kahkahaydı. Alobar'ın içine bilinmeyen şeylere yönelik bir korku sokuyor, aynı anda kendini tanımanın sevincini getiriyordu. Kendi karanlık yüreğinin damarlarından sıkılmış bir kahkaha olabilirdi bu. Sonra bir ahmağın kıçından çıkan gümbürtülerle 50 kere büyütülmüş bu hale gelmişti. Kahkaha besbelli koyunları da etkiliyordu. Hepsi birlikte melemeye, tekmeler savurmaya başladılar. İçlerindeki en yaşlı koçlar bile ufacık kuzular gibi sıçrayıp oynuyordu. Birden yamacı bir rüzgar yaladı. Koyu renk çimenlerden kara bir mırıltı yükseldi. Dikenli çalılar ince dişler gibi takırdadılar. Arılar yerlerinden çıkıp toprağın azıcık üzerinde daireler çize çize uçmaya koyuldular. Az önce bu yamacı neşelendiren kuş sesleri hafifledi. Kaprisli şakımaları melodik bir hal aldı. Hemen hemen saygılı bir havaya büründü. Alubar'ın hissettiği tedirginlik batan bir diken kadar rahatsız ediciydi. Ama bir yandan kasıklarında hoş bir gerilme, bacaklarında gıdıklayıcı bir hareketlenme hissetti. İçinden gelen bir duygu onu kalkıp sürüyle birlikte dans etmeye itiyordu. Toprağın üzerinde ancak yatay durumda ilerleyebilmesi, acaba beni yılan gücü mü ele geçirdi diye düşünmesine yol açtı. Yoksa dünyanın yine de bir kenarı mı vardı, kendisi de o kenara tehlikeli biçimde yakın mıydı? ''Ey adam, neden karnının üzerinde kıvranıp durursun, insan mısın, solucan mı?'' diye sordu ses. Hem korkunç ve neşeli hem de tehditkar ve kışkırtıcı olan bu ses, Alabora biraz önceki başarısız teşebbüslerini unutturdu ve onu ayağa kaldırdı. Gür çıkmaya zorladığı sesiyle, ''Neredesin, neden gülmektesin?'' diye sordu Alabar. ''Ben her yerdeyim.'' diye gürledi ses. ''Hem bir tanrı, ne diye gülmesin insanoğlunun acemi çabalarına?'' Alabar'ın savaşlarda eğitilmiş gözleri, yapraklar arasındaki şehvet sırıtışını ancak o zaman fark edebildi. Önceki gördüğü o sırıtış oldu ama sonra onun hemen altında bir kuyruk çarptı gözüne. İkisinin birbiriyle ilgili olduğu yolunda bir duyguya kapıldı. Zaten kuyruk kemiği genellikle şehvet sırıtışı kemiğine bağlıdır. Ama günümüzde o ilişki 17 eyalette ve başkent Washington'da yasa dışı sayılmaktadır. Bir an sonra çalılar aralandı. Çayıra inanılmaz bir yaratık fırladı. Belden aşağısı tüyler içinde keçiye benziyordu. Belden yukarısı ise insan ve erkekti. Daha doğrusu açık havada bronzlaşmış pancar toplayıcıları gibi fışkıran küt boynuzları saymazsanız insana benziyordu. Sen boynuzlu ilahsın diye kekeledi Alobar. Yaratık biraz daha yanaştı. Kokunun nereden geldiği konusunda kalmış olabilecek kuşkuları da yok etti. Bazı yerlerde öyle tanırlar beni dedi ama buralarda pan diye bilinirim. Duraksadı. Yani hala bana saygı duyanlar öyle derler. Tekrar duraksadı. Ya sen kimsin, ne amaç peşindesin? Adım Alobar. Bir zamanlar kral, bir zamanlar serftim. Şimdi ise bireyim. Hiç duydun mu sen bireyleri? Özgürüm, açım ve senin hizmetindeyim. Amacıma gelince, vallahi açık konuşmak gerekirse ben ölümden kaçıyorum. Pan'ın yerleri sarhoş gibi tepiştirip duran toynakları yavaşça hareketsizleşti, durdu. Yüzündeki alaycı kurnaz ifade bir el onu itmişçesine silindi. Kalın dudakları karamsar bir yay çizerek iki ucunu aşağıya doğru büktü. Keçi gözlere yaramazlık yerine bir hüzün yerleşti. Ben de dedi. Efendim diye sordu Alobar. İşitmeyecek kadar çok mu açsın? Ben de ölümden kaçıyorum dedim. Ama bu mümkün değil. Sen bir tanrısın. Tanrılar ölümsüz değil midir? Pek sayılmaz. Evet, gerçi insanlığı yiyip bitiren hastalık gibi, kaza gibi şeylere karşı bağışıklığımız vardır. Ama tanrılar da ölebilir. Ancak bize inananlar bulunduğu sürece yaşarız. Bunu hiç düşünmemiştim dedi Alobar. Ama herhalde senin gibiler kendilerine inanan bulmakta pek sıkıntı çekmezler. Pan o dolaşık tüylerine, bacaklarına bulaşmış gübrelere rağmen yine de ömründe gördüğü en etkileyici yaratıktı. Ha, sen ömrünü nerede geçirdin Alobar? Bir bal kabağının içinde mi yaşadın bugüne kadar? Yoksa bir şalgam arabasından mı düştün dünyaya? Alobar gururlu bir sesle ben pancar yiyenlerdenim diye duyuruda bulundu. Bu kadar cahil biri nasıl kral olmuş? Senin halkın o kadar mı geri? Şarap rengi denizler üzerinde büyük pan öldü, büyük pan öldü diye bağıran o ünlü sesi de mi hiç duymadılar? Tabii o olay yaklaşık 1000 yıl önceydi aslında. Senin gibi bir salak bile benim hala sağ ve sağlam olduğumu görebilir. Ama yine de İsa'nın doğmasıyla bana olan inanç çok zayıfladı. O gün bugündür canımı kurtarmaya bakıyorum. Evet, şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Bizim kilisenin papazı senden sahte ilahlar arasında söz ederdi. Hatta şeytanı tarif etmeye kalkıştığında, biliyor musun budala herif bir tek tanrı ve bir tek şeytan bulunduğuna inanıyor. Evet, anlattığı şeytan adeta senin ikizin gibi bir şeydi. Sen Hristiyan mısın? Pambu kelimeyi öyle bir tiksinti ve nefretle söyledi ki sürü dans etmeyi kesti. Koyunlar da öfkeli bakışlarını alobara dikti. Arılar çevresinde kızgın kızgın dönmeye başladılar. Oradan geçmekte olan bir kelebek de şaşılacak bir isabetle tam suratına pisledi. "Yo, hayır hayır," dedi alobar acele acele. Bir yandan yeşil kelebek pisliğini gözünün köşesinden silmeye çalışıyordu. "Aslında değilim. Yalnızca komşularım kuşkulanmasın diye Hristiyanmışım gibi numara yaptım. Bu İsa denilen adam benim zevkime göre fazla muhallebi çocuğu. Hele şimdi sana yaptıklarını da duyunca artık ona daha çok kızıyorum. Bireyciliği savunmuş olsa bile." "Seni ahmak. Bana avrat demenizi kabul edemem efendim." "Ahmak dedim, avrat demedim. En sevdiğim şeyin adını mı takacaktım sana?" Pan'ın ağır göz kapakları bir an kapandı. Düşünceleri başka çayırlara, başka günlere kaydı. Onu sarp kayalıklardan aşağılara indiren dişi keçilerin pembe gerilerini düşündü. Ama yine de alobarın yumruğu bıçağının pek yakınındaydı. Eğer niyetin ölümden kaçmaksa bir damlacık şansını da tanrılara meydan okuyarak yok etme. Burada olmadığı için kendini savunamayacak durumdaki İsa'ya da, senin gibi gururlu bir sineği ezecek kadar yakındaki bana da. Alobar tatsız bir gümbürtüyle bir kere daha çenesi üzerine düştü. Pan bir tek kasını bile kıpırdatmamıştı. "Muhallebi çocuğu ha?" diye söyleniyordu. İsa'nın dediğine göre insan aydınlığa ulaşabilmek için elindeki her şeyi tehlikeye atmalıymış. "Tüm insanların arasında özellikle senin anlaman gereken bir şey var. İnsanın toplum tarafından kendisine sunulan o güven verici nimetleri reddetmek için çok cesur olması gerekir. Hele de yalnız kalmış bir ruhun bilinmez zevklerini araştırmak uğruna. Gerçi İsa'nın dans gibi, çiftleşme gibi konulara pek hevesi yoktu. Doğru ve yanlış kavramlarını fazla ciddiye alıyordu. Böylelikle kendini doğal dünyadan ayırıyordu. Ayırıyordu ama tüm kusurlarına rağmen kendi çıkarları için ona sarılan siz insanlardan yine de çok daha üstündü. Alobar ikide bir yere kapanmaktan nasıl hoşlanmıyorsa eleştirilmekten de yine öyle hoşlanmıyordu elbette. Şamandan öğrendiğine göre insanı harikuladeliğe götüren yol bazen de keskin bir dil kullanmaktan geçiyordu. Pan o sırada uzaklaşmaya başlamıştı. Aralarındaki konuşmanın bittiğini belirtir bir hali vardı. Alobar hemen onu geri çağırmaya kalkıştı. "Söyle bana boynuzlu ilah," diye seslendi. "Eğer İsa senin canını tehdit ediyorsa onu ne diye savunuyorsun?" Tanrı durakladı. Kibirli bir havaya büründü. Yüksek topuklu ayakkabı giymiş bir kadın gibi kabardı, yükseldi. Ama cevap vereceği yerde bir kamış flüt çıkarıp içine doğru üfledi. Çıkan ses koyunların tekrar atlayıp sıçramasına, gökte ufak bulutçukların kırıtmasına yol açtı. Müzik tiz ve neşeliydi. Hafif titrek gümüş gibi bir sesti. Dünyada zerre kadar kaygıları yokmuş gibi yükseliyordu ses titreşimleri tembel tembel havaya. O incecik hafif müzikle Pan'ın kaba kalın görünümü, iri hüzünlü gözleri öyle bir çelişki oluşturuyordu ki alobar elinde olmadan duygulandı. Sonunda müzik bittiğinde parmak eklemleriyle gözündeki yaşı sildi. "Sizin için dilerim ölümün dişleri pamuk kesilir," dedi. "Senin için de," diye karşılık verdi Pan. "Ama elimizde etkili bir şarap olmadan, kadeh kaldırmadan nasıl kutlama yaparız? Hem açlığını öyle dokunaklı biçimde ifade ettin ki sağır bitki kökleri bile duydu. Bahse girerim, sevişmeye de acıkmışsındır. Gel benimle." Alobar sonsuzluğa kadar üzüntüyle yaşamaya mecbursak bile bir yandan dünyanın tadını çıkaralım, yaşayalım. Göz açıp kapayana kadar Pan koca çayırı aştı. Peşindeki alobar ise kayaların dikenlerin üzerinden ilerlemeye koyuldu. Alobar fiziksel açıdan sağlamdı. Köylüler gibi çalışmak onu sertleştirmiş, yaptığı son yolculukta güçlendirmişti. Ama Tanrı'ya yine de yetişemiyordu. Kısa zamanda Pan görünmez oldu. Hoş bu pek sorun yaratmadı. Alobar yalnızca korkuyu izledi. Keçi salgıları havada tuzlu bir sis gibi iz bırakıyordu. Onu izleyerek tırmanmaya devam etti. Ne kadar yükseğe tırmanırsa tedirginliği o kadar batıcı oluyordu. Sonunda gerçekten telaşlandı. Tam bu heyecanlı kaygılar doruğa ulaşıp da kendini kayalardan aşağıya atma isteği doğuracağı sırada genç kız sesleri, su sıçramaları duyuldu. Telaşı tümüyle uçup gitti. Pan'ın kokusunu izleyerek otlara bürünmüş bir mağaraya adım attı. Orta yerde berrak bir havuz vardı. Havuzun sağladığı sıvısal zevklerden yararlanmakta olan 7-8 tane rastlanmadık türden dişi insan görünüyordu. Boyları kısa, vücutları dolgun. Kemiklerinin çevresini sanki fil dişi ve petunyalar sarmış gibiydi. Dolaşık saçları deniz yosunlarına benziyor, hemen hemen topuklarına kadar iniyordu. Kusursuz meme başları domuz gözü gibi kırmızı kırmızıydı. Çığlıkları karanlıkta ışıklı bir iz bırakacak türdendi. Hiçbiri de Alobar'ın Elfrik'te bıraktığı yeni yetme Frol'den daha büyük değildi. Alobar'a baktıklarında çevreye cinsel kıvılcımlar uçuşuyordu. O da kendini çok iyi niyetli, dostça bir ortamda hissetti. Havuzun tam karşısında pek de derin olmayan bir mağaranın ağzında Pan duruyordu. Bir elinde şarap tulumu, bir elinde de ereksiyon halindeki penisi vardı. Ayaklarının dibindeki kaba bir kil kabın içinde, neredeyse cızırdayacak durumdaki organına tehlikeli sayılacak kadar yakın yerde, biraz zeytin, biraz incir, biraz da beyaz peynir durmaktaydı. Tanrı başını şöyle bir sallayıp ona yaklaşmasını işaret etti. Alobar açlıktan ölmek üzereydi. Ama yiyecek ve içeceğin bulunduğu yere varabilmek için o perilerle dolu suların içinden geçmesi gerekiyordu. Cesaretini toplayıp suya daldı. Arkadya'da brunch saati gelmişti. Günün geri kalanı lüks, tatlı bir uyuşukluk içinde geçti. Alobar'ın kuzeyli tabiatı buna isyan ediyor ama bir sonuç alamıyordu. Bu nalpaların gösterilerinde çok vahşi olacaklarını, ısıracaklarını, tırmalayacaklarını, bağıracaklarını sanmıştı. Oysa ne kralken ne de serfken rastlamadığı bir zarafetle karşı karşıya geldi. Bu yumuşaklık Alobar'ın içindeki kahraman kişiliği biraz utandırdı. Alacakaranlıkta çevresine bakındığı zaman ise kendi katkılarının izlerini gördü. Uyuklayan lampaların oyluklarında kurumuş meni vardı. Gölgeli suyun yüzeyinde meni topakları alabalıkların dokuma tezgahından kopmuşçasına yüzüyordu. Eralte otlarının uçlarında parıldayan beyazlıklar çiğ olamayacak kadar süt kıvamındaydı. Bunlar yalnızca Pan'ın üretimi olamazdı. Çünkü Alobar'ın taşakları üzerine basılıp ezilmiş üzüm salkımları kadar yassı ve susuzdu. Hem suda bir saat kadar oynaştıktan sonra Pan mağaraya kıvrılmış uzun bir uykuya dalmıştı. Naypaların mırıltıları onu uyandırmayacak kadar hafifti. Pan iyi değil dedi naypalar bir sır verircesine. Onu kayalara tırmanırken seyrettim. Burada dördünüzü birden doyurduğunu seyrettim. Bana durumu yeterince sağlam gibi geliyor dedi Alobar. Naypalardan hülyalı iç çekişler yükseldi. Sen onu gençliğinde görseydin, eski tekeliyle karşılaştırılınca bu hali yaralı kumruları hatırlatıyor. Onu güçsüz düşüren insan mı? İsa değil ama Hristiyanlar. Hristiyanlığın her ilerlemesiyle onun da güçleri azalıyor dedi naypalardan biri. Bir başkası aslında bu durum Hristiyanlıktan çok önce başladı diye söze karıştı. İlki evet doğru diyerek ona hak verdi. Sitelerin güç kazanmasıyla başladı. Pan gibi bir dağ keçisi için Atika ve Sparta'nın zarif tapınaklarında yer yoktur ki. Elindeki yapraklarla bacaklarındaki kalıntıları temizlemekte olan bir üçüncü naypa da sohbete katıldı. Her şeyi başlatan erkeğin kadına duyduğu kıskançlık oldu dedi. Olimpos'taki tanrıları dışarı atıp yerine erkek tanrılar koymaya kalktılar. Pan erkek tanrı değil mi diye sordu Alobar. Doğru, erkek tanrı ama dişisel değerlerle çok yakın ilgisi vardır. Kadınların değerini azaltmak için erkekler önce Aydede'nin değerini azaltmak zorunda kaldılar. İnsanlarla ağaçların, hayvanların, suların arasına bir engel sokmak zorunda kaldılar. Çünkü ağaçlar, hayvanlar ve sular güneşe oldukları kadar aya da sadıktırlar. Sonra düşünceyle duygunun arasına da duvar çekmek zorundaydılar. Dibine oturup günün kazancını saydıkları kandil ışığıyla bizim Pan'ın yürekten bağlı olduğu karanlık arasına da. Başlangıçta engel olarak Apollo'yu kullanmaya kalktılar. Apollo'nun soyut mantığı gerçekten de güçlü bir engel oluşturdu. Ama Apollo'nun sanatçı yanı hala kadınlara karşı bir sevgiyi saklıyordu içinde. Pan'ın şehveti gibi apaçık, ulu orta bir sevgi değil. Ama amaçları ataerkil ihtirası alttan alta çökerten kontrollü bir istek. İsa ortaya çıkınca tabii İsa hiçbir dişiyle yatmazdı. Ne iki ayaklısıyla ne de dört ayaklısıyla. İsa hiçbir müzik aleti çalmazdı, şiir okumazdı. Ay ışığında yan gelip keyiflenmezdi. Çok uygun bir engeldi bu İsa. Hristiyanlık denen şey, rahibeleri hizmetçi kıza, kraliçeleri cariyeye, tanrıçaları da esin perisine döndürmeye yarayan bir düzendir. Bizim gibi nalpaları neye çevireceğini de kim nereden bilebilir? Alobar, pancar kırmızısı bir öfkenin içinde kabardığını hissetti. Başını hırsla salladı. Dünya değişiyor dedi. Ama bu dünyada sizin içinde her zaman bir yer bulunacaktır. Pan içinde. Belki biz elbette ki modern insanlara bir zarar gelmesini istiyor değiliz. Yine de pan zaman zaman onlara biraz katı davranır ya. Peki ya sen, korktuğun kaderden kurtulabilecek misin? Beni yanlış anlıyorsunuz. Ben ölümden korkmuyorum. Ona kızıyorum. Her şeyin sonunda ölmesi gerek herhalde. Ben de buna istisna değilim. Ama bana fikrim sorulsun istiyorum. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Ölüm sabırsız ve düşüncesiz davranıyor. Siz bir işin orta yerindeyken odanıza dalıyor. Girerken çizmelerini kapıdaki paspasa silme zahmetine bile katlanmıyor. Benim içimde yeni bir heves var canlarım. Kendim olma hevesi. Bir ömür süresine tahsis edilenden daha fazla şeye sahip olma hevesi. Ancak kendi canım istediği zaman ölmek konusunda kesinlikle kararlıyım. Bu yüzden doğuya doğru gidiyorum. Duyduğuma göre ölüme biraz edep öğreten adamlar varmış orada. Galiba sen cesur olduğun kadar budalasın da Alobar. Belki de cesaretin aslı da budalalıktır. Korku tıpkı sevgi gibi derinliğe, doğanın gölgelikli kuytularına doğru bir çağrıdır. Korku kızgınlıktan çok daha ince bir duygudur. Kızmak zihnin yarattığı bir acıdır. Sonunda kendini İsa'nın pırıl pırıl aydınlatılmış salonlarında yakınırken bulursun. Ama korku vücudun bir bilgeliğidir. Seni tekrar pana döndürür. Alobar bunu bir kere daha düşünürken pan uyandı, gerindi, deve dikenlerinin arasına daldı. Güneş batarken hala dönmeyince Alobar naypaları son bir kere daha sıkıştırdı. Tepeden aşağı uzanan yolculuğuna başladı. Yolda o gök gürültüsüne benzer kahkahanın birkaç kere çevresinde çınladığını duydu. Bir keresinde ay ışığının tepelerde koşturan bir boynuzun üzerine düştüğünü görür gibi oldu. Tek başınaydı. Ona eşlik edecek bir tek sperme bile kalmamıştı. Alobar adımlarını tekrar doğuya doğru çevirdi. İçi beklentilerle doluydu. Adımlarının temposunu akıldan çok içgüdüler ayarlıyordu. Ona hızlı yürüme enerjisini veren, belirli bir yamaca doğru atılan düzenli adımların takdiri değil, harikuladeliğin var olduğuna dair ipuçlarıydı. Bu şekilde gerçek zamana sığamayacak kadar uzun bir süre boyunca devam edecekti yoluna. Daktilonun tuşlarından daha çok sayıda yerlerden geçecek, dolma kalem uçlarının sayısından daha çok serüvenler yaşayacaktı. Türlü tehlikelerle dolu kaçışı boyunca, hayata gerekli olan gerilimi, ölümün o bilinmezliğinin sağladığını bir kerecik olsun düşünmedi. Fakat hiçbir karşılaşmanın kolay kolay unutturamayacağı, Pan'ın soydaşlarından edindiği izlenimlerden yola çıkarak, ölüme daha az kızmaya, ondan daha çok korkmaya doğru kaydı. Peş peşe birçok egzotik yerden geçerken, türlü türlü diller öğrenir, art arda çizmeler eskitirken, kendi şarkısını söyleyip duruyordu. Severim dünyayı, severim dünyayı. Ayaklarımın altında bir toptur o. Dünya yuvarlaktır, yuvarlaktır. Boktan bir pancara benzer o. Yo, belleklerde ozan olarak hatırlanmayacaktı. Hoş savaşçı veya kral olarak da hatırlanmayacaktı ya. Ne var ki hayat adildir. Günün birinde adı koku sanayiinde kullanılan bir kelime olarak kabul görecekti. Dahi garson Priscilla'ya göre bir alobar. Old Spice tıraş losyonunun ağsız külotların dantelleri tarafından emilme hızının ölçü birimiydi. Ama genç kadın bazen de aynı kelimeyi geri geri uçan bir yaban ördeğinin kanadındaki Chanel No 5'in buharlaşma süreci olarak da tarif ederdi.